Ayrım 48.
Mütareke gazeteleri okununca Osmanlı saltanatının sanki kadınlar yüzünden batmış olduğunu zannedersiniz. Mondros'ta teslim olmuşuz, kadına hücum. Düşman donanmaları İstanbul limanına demirlemişler, kadına hücum. Hazne dar, o ay maaş çıkmamış, kadına hücum. Gazetelerin birçoğunda İstanbul Polis Müdürlüğü kadın meselesiyle alakalanmadığı için tenkit edilmekteydi. Fakat kadınlar, bilhassa Beyoğlu ve Kadıköy semtlerinde ecnebi işgali sırasında hayli serbestleme denemesinde bulunmuşlardır. Mustafa Kemal'in anlattığına göre İsmet ve Fevzi Paşalar devrimlere başlamazdan önce kendisine evlenmek tavsiyesinde bulunmuşlar. Yeni ve gerçek hürriyet devri kadınla başlayacaktı. Kadın hayata katılacaktı. Halbuki biz 1923'te Ankara'ya gittiğimiz vakit ora hayatını İstanbul'dan da çok geri bulmuştuk. Ankara'da İstanbul alafrangalarından hemen hemen hiçbir aile yoktu. Çankaya'da oturan birkaç uyanık milliyetçiler kendi aralarında erkekli kadınlı buluşmaktaydılar. Fakat sokak tamamıyla kadınsızdı. Cinsi ahlak da bu yüzden pek aşağıydı. Hatta burada zikretmekten utandığım bir ağız tamimi yapıldığını hatırlıyorum. Mustafa Kemal dar kabı kıracaktı. Burada devrimci Mustafa Kemal'in hayran kaldığım bir özelliğini anlatmalıyım. Mustafa Kemal bir şarkılının tamamıyla zıttına, kendi mizaç ve adetlerini çiğneyerek fikir kahramanlığı etmiştir. Sevdiği musiki Alaturka, inandığı garp musikisiydi. Evinden Alaturka musikiyi eksik etmemişken, milli eğitimde yalnız batı musikisini tutmuştur. Daima musikisiz devrim olmaz sözünü tekrar eder. Çocuklarımızın ve gelecek nesillerin musikisi, garp medeniyetinin musikisidir derdi. Garp musikisinin ancak pek hafiflerinden zevk almakla beraber, hemen hemen bütün inceliklerini kavradığı Alaturka musiki ile onun arasında ve Alaturka lehine bir mukayese yaptığını hatırlamıyorum. Kadın anlayışında pek garplı olduğu söylenemez. Hatta hanımların tırnaklarını boyamasını bile istemezdi. Son derece kıskançtı. Denebilir ki harem eğilimindeydi. Bu onun hissi, mizacı ve alışkanlığıdır. Kafasına göre kadın, hür ve erkekle eşit olmalıydı. Batı medeniyeti dünyasının kadınıyla Türk kadını bütün aşağılık duygularından kurtarılmalıydı. Medeni kanunla Türk kadınına garp kadınının bütün haklarını veren Atatürk, kendi münasebetlerinde bırakınız ecnebi erkekle evlenen Türk kadınını, ecnebiyle kadınla evlenen Türk erkeğine bile tahammül etmezdi. Devrimlerin büyük ve eşsiz kahramanı, kendi koyduğu kanunun sonuçlarıyla karşılaşmak lazım gelince, bize göre değil ha çocuklar derdi. Devrimci ve ıslahatçı Mustafa Kemal bir beyin adamıydı. Beyni kendi kalbinin de bütün isyanlarını ezerdi. Bir gün bir Türk armasına hangi timsaller konacağı tartışıldığı sırada eski Türk kurdundan bahsedilmesi üzerine "Timsal, timsal, insan zekasıdır timsal" diye haykırmıştı. Zeka, akıl ve müsbet ilim onun saygısı yalnız bunlara olmuştur. Kadını kurtaracaktı. Kurtarmak için önce açmalıydı. Haremi yıkmalıydı. İlk yapılan işlerden biri İstanbul tramvaylarıyla vapurlarındaki perdelerin kaldırılması olmuştur. Gariptir, o sırada pek aydın ve ileri bir İstanbul hanımıyla, Halide Edip adı var, la konuşuyordum. Hanım Ankara aleyhindeki cepheye katılmıştı. Bana, "Hem efendim bizim peçelerimize, perdelerimize ne karışıyorsunuz?" demişti. Pek talihsiz adamdı Mustafa Kemal. Fakat talihinden de kuvvetliydi. Fikirlerini en çok anlayabilecek olanların rüyalarında görmedikleri ve ilk gençliklerinden beri özledikleri ıslahat tedbirlerini tatbik ettiği zaman onların mırıldandıklarını görmüştür. Dikta perdeydi, dikta peçeydi. kara kuvvetin ve taassubun diktası altında şark köleliği ömrü sürenler, kendilerini bu diktadan kurtaran inkılapçıya, ben senden hürriyet istedim mi demek istiyorlardı. Kerpiçten bir okulu, galiba bir Rum okuluymuş, Hamdullah Supi Türk ocağına çevirmişti. Mustafa Kemal ilk defa arkadaşlarını hanımlarıyla oraya davet etti. Hala gözümün önündedir. Salonun bir tarafında kadınlar, bir tarafında da erkekler toplu olarak oturmuşlardı. Ayakta yalnız birkaç uyanık hanım vardı. Kadınlar büfeye gidip bir şey yemek için bile kımıldamıyorlardı. Hiç kimse kimseye ailece takdim edilmiyordu. Kadınlar erkeklerinin göz hapsindeydiler. Mustafa Kemal bize, "Çocuklar, ayaktaki hanımlara itibar ediniz, ikram ediniz. Oturanları kıskandıralım, yavaş yavaş hepsi kalkar," diyordu. Yavaş yavaş hepsi, fakat o akşam değil, bir iki yıl içinde yerlerinden kalktılar ve topluluğa karıştılar. "Elbet bu açılışta biz de kurbanlar vereceğiz, fakat nihayet alışacaklar," diyordu. Kadın hareketi büyük bir hızla gelişti. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa davetlerin kadınlı olmasına bilhassa dikkat ederlerdi. Nihayet hareket medeni kanuna, kadınla erkek arasındaki her türlü hukuk farklarının kaldırılmasına kadar gitti. Parola, ileride hiçbir gerilemeye imkan vermeyecek kadar kadına her meslekte yer vermekti. Kadın milletvekili, belediye azası, hekim, avukat her şey olmalıydı. Üniversitede erkeklerle beraber okumalıydı. Seçimlerde rey vermeliydi. Taassup şaşırıp kalmalıydı. Mustafa Kemal büyük bir realisttir. Köy kadınını zorlamamıştır. Devrimlerinde evrimciliğe bıraktığı tek şey belki de budur. Köyde çok evliliğe dahi göz yummuştu. Köy kadınının kurtuluşu, iktisat ve terbiye şartlarının tamamlanmasına bağlı kalmıştır. Tarlada çalışan kadın nihayet hür olur. Nihayet bütün haklarını alabilir. Kadın davasında tehlike harem dişiliğidir. Meclisteki ve gazetelerdeki taassup çığırtkanları boşuna yoruldular. Mecliste bir hoca mebus sık sık kürsüye gelir, Florya'da denize giren kadınlardan bahseder dururdu. Kadın hürriyetiyle Ankara bozkırının katı ve sert yüzü güldü. Ağır ağır yerleşen ecnebi elçilikler şehir hayatının gelişmesine yardım ettiler. Davetlerde kadın sayısı gittikçe arttı. Hanımlar bu türlü toplantıların yeni şartlarına kolaylıkla alışıyorlardı. Büyük zorlukları yabancı dil meselesiydi. Ankara'ya bir hayli zaman herkes eğreti gözüyle bakmıştı. Ne Türkler ailelerini getirdiler, ne de Ruslardan gayri ecnebiler esaslı yerleşme niyeti gösterdiler. Onlar için başkent hala İstanbul'du. Ankara'da müsteşar veya başkatipler nöbet tutar, elçiler ara sıra gelirdi. İngilizler Çankaya'da 3-5 odalı bir ahşap ev tutmuşlar. Amerikalılar Evkaf'ın yeni yaptırdığı pek küçük evlerden birini kiralamışlardı. Fransızlar kale yamacındaki Osmanlı Bankası'nın deposunu bir iki büyük goblen halısıyla kabul salonuna çevirdiler. Sonradan Fransa'da başbakanlığa kadar çıkan Albert Zaro ilk davetlerini bu depoda yaptı. Suareler seyrekti. Başlıca eğlence briç toplantılarıydı. Çankaya Caddesi'nde ilk elçilik binasını yaptıran Sovyetlerdir. Yanar söner kasaba elektriği devrinde büyük ve iyi döşenmiş salonları uzun müddet Ankara'nın tek lüksü olarak kalmıştır. Suriç yoldaş sık sık kalabalık davet yapar, bol vodka ve havyar ikram ederdi. Cemiyet hayatına henüz alışan milletvekillerinin bu ikramlara fazla kapılıp merdivenlerden düşerek inmelerinden utanırdık. Bir defa bundan Mustafa Kemal'e şikayet etmiştik. Milletvekillerimize Rus elçiliği davetlerinde az içmeleri söylenilse demiştik. Rahmetli Nuri Conker, "Bu düşmeler sarhoşluktan değildir," diye müdahale etti. "Ya nedendir?" diye sorduk. "Bu bir raht irtifa meselesidir," dedi. Biz dar basamaklı merdivenlere alışmışız. Biraz dalınca sefaretin geniş ve yüksek basamaklarında muazenemizi kaybediyoruz cevabını vermişti. Saffet Arıkan, Bent Deresi mahallesinde eski ve küçük bir Ankara evinde otururdu. Bir öğleüstü Fransız sefiri Albert Saro ile karısını briç ve çaya davet ederek ikramlarının altında kalmamaya karar vermiş. Edip Servet Tör ve ben bir iki arkadaş saat 6'ya doğru toplandık. İki masalık davetli bütün salonu doldurmuştuk. Karı koca pek eğlendiler, çay vakti geçti, yemek vakti geçti, sabaha kadar bizimle kaldılar. Alacakaranlıkta Bent Deresi'nin bir iç sokağında tam bir Anadolu kasaba dekoru içinde Albert Saro ile karısının yorgunluktan solmuş yüzlerini görmek pek tuhafımıza gitmişti. Türkler için eski millet meclisi binası, yeni yapılan küçük garlar hepsi toplantı salonlarıydı. Ankara boş ve harap, hayat taşkındı. Bu bir ihtilalciler havasıydı. Coşkun, şevkli ve daima tetikte bir hava. Kurtların Yenişehir Caddesi'ne kadar inip Şehremini'nin Avrupa'dan getirttiği bronzdan kopya kız heykellerini dişledikleri söylenen bir kış gecesi, Başvekil İsmet Paşa yeni evinde elçilere bir davet vermişti. Gece kar o kadar yağmış ki otomobiller saplanmışlar, sökülemez hale gelmişler. İngiliz Büyükelçisi George Clark yanında müsteşarı ile beraber davetten çıkınca yürüyerek evine dönmekten başka çare olmadığını görür. Evi de birkaç yüz metre yukarıda. Fakat ara yer bomboş kırlık. Biraz ilerleyince Büyükelçiyi bir gülme tutmuş. Kurtların bizi parçalaması bir şey değil. Fakat kurtların parçaladığı insanlardan ilk defa olarak kar üstünde frak ve silindir artıkları kalacak demiş. Bir aralık garip bir protokol meselesi çıkmıştı. Elçiliklere davet edilenler son dakikada devlet reisi tarafından çağrılınca elçiye haber gönderip özür diliyorlardı. Bu hayli acayip bir işti. Elçi sofrasını ve briç masalarını hazırlamıştır. Birkaç gün önce yolladığı davetlerine kabul cevabını almıştır. Tam davet akşamı da birkaç ecnebi misafiriyle kala kalmıştır. Mustafa Kemalli bir geceyi feda etmek niyetinde olmayanlar, devlet reisi çağırınca bütün davetler düşer diye bir kaide tutturmuşlardı. Halbuki Mustafa Kemal bir elçiliğe davet edilmiş olanları serbest bırakırdı. Biz birkaç kişi onun bu iznini esas tutar, kabul edilmiş yemek daveti gibi ecnebiler için büyük bir terbiye ve nezaket meselesinde mahcup olmamaya çalışırdık. Memleketine dönen bir Amerikan müsteşarı tam ayrılacağı gün bana, "Allah'a ısmarladık dostum, artık ayrılıyoruz. Son dakikada size bir şey söylemek istiyorum. Bir büyükelçinin hazırlandığı akşam yemek sofrasını boş bırakmanızın nasıl kötü bir tesir bıraktığını tasavvur edemezsiniz," demişti. İngiliz Büyükelçisi Ankara'da İngiltere Kralı'nı, Amerikan Büyükelçisi Birleşik Devletler Reisi'ni temsil ediyorlardı. Fakat bazı arkadaşlarımız için bir elçiliğe akşam saatinde Mustafa Kemal'e gideceğini söylemek ve onun feda edilmez davetlisi gibi görünmek cakası her şeyden daha cazibeli görünürdü. Amiral Bristol, Amerikan temsilcilerinin en sevilenlerinden biri olmuştur. Bir akşam şimdiki Halk Sineması'nın yerindeki küçük kulüp binasındaki davette Mustafa Kemal ile buluştuydu. Devlet reisi ile birbirlerine o kadar ısındılar ki sabaha kadar kaldılar. Sonradan duyduğumuz bir hikayeye göre Mustafa Kemal'e karşı ilk suikast o gece olacakmış. Kulübün karşısı şimdi İş Bankası'nın bulunduğu arsa henüz mezarlıktı. Suikastçılar orada pusu kurmuşlar ve ortalık ağarınca sıvışıp gitmişler. İzmir suikastından sadece yolda gecikmiş olduğu için kurtulmuş olan Mustafa Kemal, bu vakayı da duyunca, "Nasıl, ben kendi kendimin polisi değil miyim?" demişti. İzmir'e bir bahane ile tam zamanında gitmemekliğinde kendi hususi bir tedbiri olduğunu söylemişti. Kuvayi Milliye zamanı Mustafa Kemal Ankara'daki ecnebi temsilcileriyle daha içli dışlıymış. Azerbaycan elçisi bir yaz gecesi geç vakit atına binmiş, Çankaya'ya gelerek henüz bahçesinde oturan Mustafa Kemal'in sofrasına katılmış. Mustafa Kemal resmi ilişkilerinde son derece dikkatli, titiz ve merasimciyken, hususi alemlerinde ecnebi tanıdıklarından hoşlandıklarıyla pek samimiydi. Bu münasebetlerde rütbe ve mevkiye bakmazdı. Bizimle pek dostluk eden bir Amerikan baş veya ikinci katibine Ankara'dan ayrılacağı vakit ona verdiğimiz veda topluluğunda bulunmuş ve kendisiyle arkadaşça eğlenmişti. Ecnebiler bir kahramanı daha iyi anlıyorlardı. Mustafa Kemal'in zaferi ne demek olduğunu bizden daha iyi biliyorlardı. Bizim kendisinde fazla gibi gördüğümüz şeylerin bir milli kahramanın pek tabii hususiyetleri olduğunu düşünüyorlardı. Mustafa Kemal bir mizaç, büyük bir mizaçtı. Bu mizaç çetin ve yenilmez tehlikelerde ve güçlüklerde görünüp sonra bir derviş huyu sessizliği bağlayamazdı. Bu mizaç Selanik'te Beyaz Kule masasında neyse, Anafartalarda ve Kocatepe'de de o, Çankaya'daki sofrasında da oydu. Ankara'da hayat bir taslak olmaktan da kurtulmuyordu. Şehri yapmak lazımdı. Bir şehir yapmak. Ankara, Atatürk'ün büyük işleri ve eserleri arasındadır. Ankara'nın kuruluş hikayelerinden bazılarını Cumhuriyet tarihine hatıra olarak bırakmak istiyorum. Bir devlete bir başkent, bir orduya karargah gibi seçilmez. Devleti idare edenler nesillerce bu şehirde oturacaklardır. Birçok kültür merkezleri bu şehirde yerleşecektir. Şehir ikliminin insan sağlığı ve sinirler üstündeki iyi veya kötü tesirleri bütün memlekette duyulur. Bir başkentte 12 ay çalışılabilmelidir. Maaş ve geçim hatırı için ancak ilişilebilinen bir şehir başkentlik vazifesini yapamaz. 1071 Malazgirt'ten sonra büyük Türk devletlerinin başlıcalarından yalnız biri yaylada bir merkez edinmiştir. Konya, Selçuk Devleti'nin başkentiydi. Osmanlıların ilk payitahtı Bursa, ikincisi Edirne, üçüncüsü İstanbul'dur. Müslüman ve Türk halk İstanbul'a Fatih'ten sonra aktı. Türlü türlü şiveler ve milliyetler bu şehirde kaynaştılar. Bugünkü şivemiz bu kaynaşmanın eseridir. İstanbullu da uzak yakın bütün taşralardan göçme, pek çeşitli mizaçların bir yoğruluşuydu. Her Müslüman hangi ırktan olsa İstanbul'da Türk olmuştur. İstanbul dilde ve milliyette kaynaştırıcı, yoğurucu ve birleştirici bir rol oynamıştır. İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun yalnız idare değil her bakımdan merkezi haline geldi. Bazı şartlar içinde devlet demek hemen hemen o demekti. Sırasına göre padişahları değiştiren, hükümetleri vezirden vezire devreden oydu. Devlet için her işte ve en başta İstanbul'u düşünmek bir zaruret haline gelmişti. Tarih İstanbul'a işsiz ve karıştırıcı halk yığınlarının göç etmesini kolaylaştırdığı için Kanuni Sultan Süleyman'ın bu şehre su getirmiş olduğundan pişmanlık duyduğunu yazar. Bir harp sırasında İstanbul'un derdinden devlet derdini düşünmeyen bir padişaha, veziri, harp olunca İstanbul'dan çıkıp Bursa gibi bir şehirde oturmak lazımdır demişti. Hanedanlar için taç ve taht çok defa her şey demektir. İstanbul o kadar her şeydi ki padişahlar için onun uğruna feda edilmeyecek şey yoktu. Büyük bir vatan müdafasında İstanbul'dan bir gün bile ayrılmak, hanedan için taçtan, tahttan, devletten ve her ne var ne yoksa hepsinden olmak demekti. Çanakkale Muharebesi zamanında düşmanın Akdeniz Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gelmesi ihtimali düşünüldüğünden Anadolu'da bir merkeze gitmek hatıra gelmişti. Sultan Reşat için de Eskişehir'de bir konak hazırlanacaktı. Bu haberi duyan saraylılar padişahımızı taşralara götürecekler diye ağlaşıyorlardı. Mesele hanedanın İstanbul'dan çıkmasına gelince düşmanla mutlaka uzlaşılmalıydı. Taç ve tahtın İstanbul'da kalabilmesi için her şey verilmeliydi. Fakat memleket sınırı Edirne'ye gelince yazılmasa ve söylenmese bile Anadolu'da bir merkez edinmek fikri alttan alta işleniyordu. Devlet bütün müesseseleriyle o kadar şehirleşmişti ki bir gün İstanbul elden gitse hiçbir şeyimiz kalmayacaktı. Balkan Harbi'nden sonra devlet merkezini artık İstanbul'dan Anadolu'ya aktarmak fikri ilk defa açıkça galiba Mareşal von der Goltz Paşa tarafından ileri sürülmüştü. Mustafa Kemal acaba neden Ankara'yı seçti? Meselenin böyle konuşu doğru değildir. Mustafa Kemal sadece Ankara'da kalmaya karar vermiştir. Ankara ilk zamanları Milli Kurtuluş Savaşı'nın karargahıydı. Düşman onun yakınlarına kadar gelmiş fakat kapısını zorlayamamıştı. Yer yer birçok bölgelerde Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar olmuşken Ankara hareketi ve Mustafa Kemal'i sonuna kadar tereddütsüz tutmuştur. Tutuşunun sebebi kuvvet baskısına verilemez. Çünkü Ankara'da askeri kuvvet daima pek azdı. İrtica, fesat ve tahriklerinin böyle kuvvetleri çok da olsalar ne çabuk erittikleri de başka merkezlerde görülmüştür. Sonra din işleri reisliği vazifesini gören rahmetli Hoca Rıfat Efendi, pek vatanperver, dürüst ve cesur, bundan başka Ankaralıların da pek saydığı bir adamdı. Sert Yayla'nın bu çetin karakteri hemşerileriyle beraber en güç zamanlarda Mustafa Kemal'e bağlı kalmıştır. Ve sadece inandığından ve inandıklarından. Bundan başka demir yolu Ankara'da sona ermekteydi. Sakarya günlerinde orası bırakılsa bile yine geri dönüleceğine şüphe yoktu. Mustafa Kemal Ankara'yı merkez seçmiş değildir. Dediğimiz gibi Ankara'dan çıkmamıştır. Birçok şehir rekabetlerini önlemenin çaresi de buydu. Onun için Ankara başkent olabilir mi, olamaz mı? İklimi buna elverişli midir? İleride birkaç yüz bin nüfusu idare edecek su bulunabilecek midir? Bu çıplak toprak bir gün yeşerebilecek midir? Bu sualler sorulmamıştır. İhtisas tetkikleri yapılmamıştır. Aydın bir generalimiz, Ankara'nın merkezliği geçici bir şeydir. Sıfırın üstünde medeniyet olmaz. Onun için buraya çok masraf etmemeliyiz diyordu. Bir başkası, bir müddet kalırız, yerleşmeye uğraşırız. Sonunda İstanbul'a gitsek bile sıkışınca Anadolu'da taşınabilecek bir merkez edinmiş oluruz diye avunuyordu. Bu yüksekliğe kalp dayanmaz. Ankaralı Ermeniler bile 50'sine gelince İstanbul'a göçerlermiş diyenlere rastlıyorduk.